Ayrım 19. Ama 256. gece olunca demiş ki: İki yanlı Mahmut öte yandaki çocukların haykırışlarını işitince son kertede heyecanlanmış ve kendi kendine "O yanda herhalde benim için iyi bir fırsat olsa gerek" diye düşünmüş. Ve genel dikkatsizlikten yararlanıp sanki bir ihtiyacını gidermek için sıkışmış gibi yaparak bulunduğu yerden ayrılmış. Ağaçlar arasından yavaşça genç çocukların topluluğuna dalmış ve onların zarif hareketleri ve güzel yüzleri karşısında zınk diye durmuş. Ve çok geçmeden onların en güzellerinin içinde kuşku duyulmadan en güzelinin Ebu Şamat olduğunu fark etmiş. Ve onunla konuşabilmek ve onu bir kenara çekebilmek için kafasında binlerce tasarı geliştirmeye başlamış. Ve "Hay Allah, arkadaşlarının arasından bir parça uzaklaşabilseydi" diye düşünmeye başlamış. Talih de ona dileklerinin ötesinde yardımda bulunmuş. Gerçekten bir an için Ebu Şamat oyunun coşkusuna kapılarak ve koşuşmadan ötürü yanakları pes pembe, su dökmek ihtiyacını duymuş. Ve iyi yetiştirilmiş bir çocuk olduğundan, herkesin önünde diz çöküp işemek istemediğinden ağaçların altına doğru uzaklaşmış. İki yanlı da hemen, "Kuşkusuz şimdi yanına yanaşırsam onu ürkütürüm. Başka bir fikir üretmeliyim" demiş. Ve saklandığı ağacın altından ayrılıp genç oğlan çocukların arasına karışınca onu tanımışlar. Ve yuh çekmeye ve bacaklarının arasına saldırmaya başlamışlar. O da bundan memnun onlara gülmüş ve sonra onlara "Beni dinleyin çocuklar. Eğer Ebu Şamat'ta yolculuk sevdası ve Kahire'den uzaklaşma arzusu uyandırabilirseniz, yarın her birinize birer yeni giysi ve her türlü hevesinizi doyuracak kadar para vereceğim" demiş. Onlar da "Ey iki yanlı, bu çok kolay" diye yanıtlamışlar. Bunun üzerine çocukları bırakmış ve gidip sakallı erkeklerin arasına dönmüş. Ebu Şamat çişini bitirip yerine dönünce arkadaşları aralarında göz kırpmışlar. Ve içlerinden en konuşkanı Ebu Şamat'a seslenerek ona, "Sen yokken aramızda yolculuğun harikalarından ve uzaktaki şahane ülkelerden söz ediyorduk. Şam'dan, Halep'ten ve de Bağdat'tan. Sen ey babası bunca zengin olan Ebu Şamat, hiç kuşkusuz birçok kere kervanlarla bu gezilere katılmışsındır. Bize gördüğün en harika şeylerden söz et biraz" demiş. Ama Ebu Şamat, "Ben mi? Ama siz benim yer altında yetiştirildiğimi ve oradan ancak dün çıktığımı bilmiyor musunuz? Nasıl olur da bu koşullarda geziye çıkmış olduğumu düşünürsünüz? Şimdi de bütün yaptığım gezi, babam izin verirse evden dükkana kadar onun yanında yürümemden ibarettir" diye yanıt vermiş. Bunun üzerine aynı çocuk, "Zavallı Ebu Şamat, desene ki sen daha onları tadamadan en zevkli sevinçlerden yoksun bırakılmışsın. Eğer dostum yolculuğun ne harika bir tadı olduğunu bilseydin, babanın evinde artık bir dakika bile oturmak istemezdin. Şairlerin hepsi avare dolaşmanın zevklerini dile getirmişlerdir. İşte bu konuda bize kadar gelmiş şiirlerinden sadece birisi. Yolculuk senin harikalarını kim anlatacak? Ey dostlarım, tüm güzel şeyler değişmeyi özler. İnciler bile denizin karanlık derinliklerinden çıkar ve şahların taçlarını ve hatunların boyunlarını süslemek için sonsuz mesafelerde yol alırlar." Bu dörtlüğü işiten Ebu Şamat, "Haklı olabilirsiniz ama insanın kendi evinde oturmasının da hoş yanları vardır" demiş. Bunu duyan çocuklardan biri gülmeye başlamış ve arkadaşlarına, "Hele şu Ebu Şamat'a bir bakın. Tıpkı suyu terk eder etmez ölen balıklar gibi" demiş. Bir başkası biraz daha abartarak, "Hayır, herhalde yanağının güllerinin solmasından korkuyor" demiş. Bir üçüncüsü de, "Görmüyor musunuz tıpkı sokağa çıkarken yalnız başlarına tek bir adım bile atamayan kadınlar gibi" diye eklemiş. Ve en sonra bir başkası, "Ne oluyor Ebu Şamat, bir erkek gibi davranamadığından utanmıyor musun?" diye haykırmış. Bütün bu çıkışmaları işiten Ebu Şamat'ın o denli onuru kırılmış ki hemen konuklarını terk etmiş ve katıra binerek kentin yolunu tutmuş. Ve yüreğinde öfke, gözünde yaşlarla annesinin yanına ulaşmış. O da çocuğunu bu halde görünce korkmuş. Ebu Şamat ona arkadaşlarının yanında nasıl alay konusu olduğunu anlatmış. Ve nereye olursa olsun hemen yola çıkmak istediğini söylemiş. Ama hemen. Ve eklemiş. Şu bıçağı görüyorsun değil mi? Eğer bana yolculuk için izin vermezsen göğsüme saplayacağım. Diye eklemiş. Bu hiç beklenmedik karar karşısında zavallı kadın gözyaşlarını içine akıtmış ve onun bu isteğine boyun eğmiş. Bunun üzerine Ebu Şamat'a, oğlum sana tüm gücümle yardım edeceğime söz veriyorum. Ama daha baştan babanın buna karşı çıkacağından emin olduğum için ben kendi hesabıma sana bir yük dolusu eşya hazırlatacağım demiş. Ebu Şamat da, ama bunun hemen babam gelmeden yapılması gerek demiş. Şemseddin'in karısı kölelere çabucak malların saklandığı ambarlardan birini açtırmış ve balya yapanlara 10 deve yükü olacak kadar mal hazırlatmış. Kahya Şemseddin'e gelince, çağrılılar ayrılınca bahçede oğlunu boşu boşuna aramış. Sonunda onun oradan ayrılıp erkenden eve döndüğünü öğrenmiş. Kahya da yolda oğlunun başına bir felaket gelebileceği endişesiyle katırını 4 nal sürerek nefes nefese avluya dalarak ancak orada heyecanını bastırabilmiş. Ve Ebu Şamat'ın kazasız belasız gelişini kapıcıdan öğrenmiş. Ama avluda hazırlanmış, yüklenmek üzere bulunan birçok balyayı ve üzerlerine iri harflerle bunların Şam, Halep ve Bağdat gibi çeşitli kentlere yollanması bakımından yazılar yazılmış olduğunu görünce çok şaşırmış. Anlatısının burasında Şehrazat, sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 257. gece olunca demiş ki, İri harflerle bunların Şam, Halep ve Bağdat gibi çeşitli kentlere yollanması bakımından yazılmış olduğunu görünce çok şaşırmış. Bunun üzerine çabucak karısının yanına çıkmış ve ondan olup bitenin tümünü ve Ebu Şamat'a karşı çıkmanın getirebileceği ağır sakıncaları öğrenmiş. Kahya da yine de onu caydırmaya çalışacağım demiş ve Ebu Şamat'ı çağırarak ona çocuğum Allah'ın seni aydınlatmasını ve bu uğursuz tasarıdan vazgeçirmesini dilerim. Dua ve barış üzerine olası peygamberimizin, kendi toprağının meyvesiyle beslenen ve yaşamının doyumunu kendi ülkesinde bulan kimseye ne mutlu dediğini bilmez misin? Demiş. Eskiler de sakın yolculuğa girişmeyin, bir millik bir mesafede de olsa demiştir. Bu durumda çocuğum, bana hala kararında direnmek isteyip istemediğini söylemeni bekliyorum, demiş. Ebu Şamat, bil ki baba, sana asla karşı çıkmak istemem. Ama isteğimi reddedip yola çıkmamı engelleyecek olursan, giysilerimden soyunacak ve fakir dervişlerin urbalarına bürünecek ve yeryüzünün tüm ülkelerini yalın ayak dolaşacağım, diye yanıt vermiş. Kahya, oğlunun ne pahasına olursa olsun yola çıkmaya karar vermiş olduğunu anlayınca, tasarısına karşı durmak fikrinden vazgeçmek zorunda kalmış. Ve ona, öyleyse oğlum, sana 40 yük daha verelim. Böylece annenin sana sağladığı diğer 10 yükle birlikte 50 deve yükü malın olur. Bunların içinde gittiğin her kentin ihtiyacı için ayrı mallar olacak. Çünkü örneğin Şam'da oturanların hoşlanacağı kumaşları Halep'te satmaya kalkışmamalısın. Bu hatalı bir girişim olur. Bu durumda yola çık oğlum. Ve Tanrı seni esirgesin ve yolunu düz etsin. Özellikle Arslan Çölü adlı bölgedeki Köpekler Vadisi'nden geçerken çok dikkat et. Çünkü burası yol kesen haydutların yatağıdır. Başlarında da akın ve saldırıları ansızın olduğu için hızlı lakabıyla anılan bir bedevi vardır, demiş. Ebu Şamat da, kötü olaylar da, hayırlı olaylar da bize Tanrı'dan gelir. Ben ne yapsam olacak olan olur, diye yanıtlamış. Bu sözler karşılık gerektirmediğinden Kahya da artık hiçbir şey söylememiş. Fakat karısı 1000 dilekte bulunup fakirlere de 50 koyun adadıktan sonra ve oğlunu yolcuların koruyucusu Es-Said Abdülkadir Geylani'nin kutsal korumasına terk ettikten sonra ancak huzur bulmuş. Bunu izleyerek Kahya yüreğinin tüm gözyaşlarıyla ağlayan zavallı annesinin kollarından güçlükle ayırdığı oğluna arkadaşlık ederek gidip yola çıkmaya hazır durumdaki kervanı bulmuş. Deveci ve katırcıların yaşlı yöneticisi Şeyh Kemal'i bir yana çekerek ona, "Ey saygıdeğer mukaddem!" Mukaddem, yönetici. "Gözümün bebeği olan bu çocuğu sana emanet ediyorum. Ve onu senin nezaretinde Tanrı'nın kanatları altına sokuyorum. Ve de sen oğlum," diyerek bu kez Ebu Şamat'a seslenmiş. "Benim yokluğumda sana babalık edecek kişi budur. Ona itaat et ve ona sormadan hiçbir iş tutma," demiş. Sonra Ebu Şamat'a 1000 altın dinar vererek ve son bir nasihat olarak ona, "Oğlum, bu 1000 dinarı sana, mallarını en yararlı zamanda satmak için bekletirken sabredip o arada bunları harcayabilesin," diye veriyorum. Çünkü onları fiyatların düşük olduğu zaman satmaktan kaçınmalı ve kumaşlarla öteki malların en yüksek değer kazandığı sırada ortaya çıkan fırsatı kullanmalısın. Böylece onları en iyi koşullarda değerlendirmiş olursun," demiş. Sonra birbirlerine veda etmişler ve kervan yola koyulmuş. Kısa bir süre sonra Kahire kapılarının dışına çıkmış. İki yanlı Mahmut'a gelince onun da durumu şöyleymiş. Ebu Şamat'ın yola çıkacağını öğrenerek o da bir yandan hazırlıklara başlamış ve birkaç saatte katırlarını ve develerini yüklemiş ve atlarını eğerlemiş. Ve zaman kaybetmeksizin yola koyulup Kahire'den birkaç mil ötede kervana ulaşmış ve kendi kendine, "Şimdi çöle gelinince ey Mahmut, kimse seni ele vermez ve kimse gelip seni gözetleyemez ve başının derde gireceğinden korkmadan bu çocukla keyfini bulursun," demiş. Böylece daha ilk merhalelerden sonra iki yanlı çadırlarını Ebu Şamat'ın çadırlarının yanına kurmuş ve Ebu Şamat'ın aşçısına ateş yakmak zahmetine katlanmamasını, çünkü kendisinin Ebu Şamat'ı kendi çadırında yemeye çağıracağını söylemiş. Ve gerçekten Ebu Şamat Mahmut'un çadırına gelmiş. Ama devecilerin mukaddemi Şeyh Kemal'le birlikte. Böylece zahmetlerinin yorgunluğu Mahmut'un yanına kâr kalmış. Ertesi gün ikinci dinlenme sırasında da, ondan sonraki molalarda da, ta Şam'a ulaşıncaya kadar bu hep böyle olmuş. Çünkü Ebu Şamat iki yanlının her çağrısını kabul ettiğinde yanında devecilerin mukaddemini de götürüyormuş. Ama Şam'a gelindiğinde Halep'te ve Bağdat'ta olduğu gibi burada da iki yanlının dostlarını kabul ettiği bir evi bulunduğundan anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 258. gece olunca demiş ki, "Halep'te ve Bağdat'ta olduğu gibi burada da iki yanlının dostlarını kabul ettiği bir evi bulunduğundan kentin girişinde bir çadırda kalmak üzere olan Ebu Şamat'a bir köle göndererek onu, ama sadece onu, varlığıyla onur vermek üzere evine çağırtmış. Ebu Şamat da "Biraz bekle de Şeyh Kemal'in görüşünü alayım," demiş. Ama devecilerin mukaddemi bu öneriyi duyunca kaşlarını çatmış ve ona, "Hayır oğlum, bu öneriyi reddet," demiş. Ebu Şamat da çağrıyı geri çevirmiş. Şam'da kalmak uzun sürmemiş ve hemen Halep'e doğru yola çıkılmış. İki yanlı oraya geldikleri anda Ebu Şamat'ı çağırmak için adam göndermiş. Fakat Şam'da olduğu gibi Şeyh Kemal çekinmesini söylemiş. Ve Ebu Şamat mukaddemin niçin bu denli sert davrandığını anlamadığı halde ona karşı çıkmak istememiş. Bu kez de iki yanlının harcamaları boşa gitmiş. Ama Halep'i terk ettiklerinde iki yanlı bir dahaki sefere işlerin böyle olmayacağına dair kendi kendine yemin etmiş. Ve Bağdat doğrultusundaki ilk molada eşi görülmedik bir şölenin hazırlıklarına girişmiş. Ve birlikte gelmesi için Ebu Şamat'ın yanına kendisi gitmiş. Ve bu kez Ebu Şamat karşı çıkacak ciddi bir nedeni olmadığından çağrıyı kabul etmek zorunda kalmış. Ve uygun bir şekilde giyinmek üzere ilkin çadırına girmiş. O sırada Şeyh Kemal onu görmeye gelmiş ve durumu öğrenince, "Ne kadar düşüncesizsin ey Ebu Şamat, Mahmut'un çağrısını niye kabul ettin? Onun niyetlerinin ne olduğunu bilmiyor musun? ve ona neden iki yanlı adı takılmış anlamıyor musun? Ama ne olursa olsun benim gibi bir ihtiyarın görüşünü almalı ve şairin şu sözlerine kulak vermelisin. İhtiyara sordum, neden sırtın eğik yürüyorsun diye. Bana, çünkü nemli toprakta gençliğimi yitirdim. Eğilmiş ona arıyorum. Ve sırtıma aldığım deney o denli ağır ki artık belimi doğrultmama engel oluyor, demiş. Ama Ebu Şamat, ey saygıdeğer mukaddem, iki yanlı olarak çağrılmasının nedenini bilmemekle birlikte, dostumuz Mahmut'un çağrısını geri çevirmek pek uygun olmayacak. Zaten onunla arkadaşlık ederek ne kaybedeceğimi de anlamıyorum. Herhalde beni yemeyecektir, diye yanıt vermiş. Mukaddem de ona hızla, Allah korusun, elbette seni yemeyecektir. Zaten daha önce pek çoklarını yedi o, yanıtını vermiş. Bu sözleri işitince Ebu Şamat bir kahkaha koparmış ve gidip sabırsızlıkla onu bekleyen iki yanlıya ulaşmış. Ve ikisi birlikte şölen için hazırlanmış çadırın içine girmişler. Gerçekten iki yanlı harika delikanlıyı karşılamak için hiçbir şey esirgememiş. Onun gözlerini okşamak ve duygularını pohpohlamak için her şey hazırmış. Böylece şölen neşe ve canlılık dolu geçmiş. Ve ikisi birlikte iştahla ve doyuncaya kadar yemek yemişler. Ve aynı bardaktan içmişler. Şarap başlarını döndürmeye başlayınca ve köleler sessizce çekilince iki yanlının şaraptan ve tutkudan başı dönmüş. Ebu Şamat'a doğru eğilmiş ve yanaklarını iki eli arasında tutarak bir öpücük almak istemiş. Ama Ebu Şamat bundan sıkılarak içgüdüyle elini kaldırmış ve iki yanlının dudakları delikanlının avucunun içiyle karşılaşmış. Bunun üzerine Mahmut kolunun biriyle onun boynunu, ötekiyle de belini sardığında, ''Sen bana ne yapmak istiyorsun?'' diye soran Ebu Şamat'a, ''Sadece şairin şu dizelerini uygulamaya koymak için açıklamada bulunmak istiyordum.'' demiş. ''Ruhumu sarsan o gözlerin bakışlarıyla nasıl titriyorum. Ey çocuksu yumurtalarını şişiren ilk arzunun verdiği zevk. İşte ey gözümün nuru, kavrayabileceğini kavra, kaldırabileceğini kaldır. Bir avuç, iki avuç, üç avuç al. Bir karış ya da daha fazla sok. Ama seni hiç üzmesin, tadını almaya bak sadece.'' Bu dizeleri belli bir tarzda okuduktan sonra iki yanlı Mahmut, bunları anlaşılır bir uygulamayla delikanlıya anlatmaya koyulmuş. Fakat Ebu Şamat durumu hemen fark ederek onun bu tavırlarından, davranışlarından ve hareketlerinden çok sıkıldığını duyumsamış ve oradan ayrılmak istemiş. Ama iki yanlı onu alıkoymuş ve neyin söz konusu olduğunu sonunda ona açıkça anlatmış. Ebu Şamat iki yanlının niyetinin ne olduğunu iyice tartıp istediği şeyi kavrayınca, anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. 19. ayrımın sonu. Sayfa 196.